Müslümanların birincisi Allah inancını bozmuştur. Tasavvuf Müslümanların Allah inancını bozmuştur. Çünkü tasavvufun temelinde yani Allah anlayışı çok farklıdır. Onlar her şeyin bir Allah olduğunu söylüyorlar. Haşa! Allahu Teala ne kadar sabırlı. Rabbimiz ne kadar sabırlı, ne kadar merhametli. Bu tip insanlar bile bu yanlışlarından geri dönseler, tövbe etseler Allah yine onları bağışlayacaktır. Düşünün. Yani geçmişte dahi böyle bir sapıklık görülmemiştir arkadaşım ya. Görülmemiştir yani. Bunlar Allah korusun, her şeyin bir Allah olduğu inancına sahiptirler. Dolayısıyla tasavvuf Müslümanların birinci olarak Allah inancını bozmuştur. Allah inancını bozmuştur. Bakınız tasavvuf önderlerine, bu yolda kaşarlaşmış olanların sözlerine bakınız, çok çirkin ifadeler göreceksinizdir. Muhyiddin İbni Arabi olsun, Mevlana dedikleri bu zurnacı olsun, Celaleddin Rumi, ondan sonra Rabbani'nin sözlerine bakınız, bunları görürsünüz bakınız. Futuhatul Mekkiye'de, Fusus-ül Hikem'de, Yunus'un şiirlerinde, İbni Arabi'nin efendim sözlerini görürsünüz. Rabbani'nin mektubatında işte senin dediğin gibi birinci mektupta bunlara rastlarsınız arkadaşım. Mesela Yunus'un şu şiirine bakınız. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz şu ifadeleri? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi diyor. Görüyor musunuz? Yani Yunus, haşa, haşa, her şeyin bir Allah olduğunu söylüyor arkadaşım. Her şeyin bir Allah olduğunu söylüyor. Bunu da efendime söyleyeyim. Bunu da bakıyorsunuz ki efendim bugün Milli Eğitim Bakanlığı olsun. Efendime söyleyeyim. Kültür Bakanlığı olsun. Yunus'un sözleri, Yunus'un şiirleri efendim adı altında bunları yayınlıyorlar arkadaşım. Bunlar yayınlanıyor arkadaşım. Allah ıslah etsin. Bunlar yayınlanıyor bakınız. Kültür Bakanlığı'nın 1275 numaralı kültür eserleri. Bakınız buna. Buralara göreceksinizdir bakınız. Hatta bu adam diyor ki şiirlerinde diyor Allah'ı insanlaştıran ve insanı da Allah'laştıran ilk ozan Yunus Emre'dir diyor. Yani bunu rahatlıkla yazmış, basmışlar ve bunu dağıtıyorlar arkadaşım ya. Bunu dağıtıyorlar arkadaşım ya. Bunu dağıtıyorlar arkadaşım. Evet. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Ol kadiri künfeyekün lütfedici sultan benem. Kesmeden rızkı veren cümlelere sultan benem. Nutfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten, kudret dilini söyleten, zikreyleten subhan benem. Hem batinem, hem zahirem, hem evvelem, hem ahirem. Bu cümlesini yaratıp tertip eden yezdan benem. Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan. Bin bir adı vardır, bir adı da Yunus'tur. Ol sahibi Kur'an benem. Görüyor musunuz? Bunların hepsi benem diyor. Ben diyor. Yunus görüyor musunuz? Bunlar tasavvufun kaşarlaşmış kişileri, kimseleridir arkadaşlar. Evet. Evvel benem, ahir benem, canlara can olan benem diyor. Görüyor musunuz? Bugün din adına öyle sarılmışlar tasavvufa ki ya tasavvuf Müslümanlara ne getirmiş arkadaşım ya? Tasavvuf Müslümanlardan birçok şeyi alıp götürmüştür. Tasavvuf Müslümanların Allah inancını bozmuştur. Onlara göre Allah her şeydir, Allah korusun. Her şeydir. Açın Muhyiddin İbni Arabi'nin Fusus-ül Hikem'ini, hak ile halk arasını ayıramazsınız diyor. Hak ile halk arasını ayıramazsınız. Şu halde her varlık haktır yahut her şey haktır dersin. Görüyor musunuz? Bugün birçok tasavvufçunun dillerinde de değerli arkadaşlarım, zavallıca söylenen şu söz vardır. La mevcuda illallah, la mevcuda illallah. Aleykümselam. Bu sözü söyleyen birçok zavallı vardır ama bunun anlamını, mahiyetini bilmiyorlar. Bunun anlamını, efendim, mahiyetini bilmiyorlar arkadaşlar. Bunlar peygamberin tarif ettiği bir zikir şekli şemali değildir kardeşlerim. Bunlar tasavvufçuların her şeyin bir Allah olduğu inancına dayalı olan zikirleri ve fikirleridir Allah korusun. Zikirleri ve fikirleridir Allah korusun. Bakınız yine İbni Arabi'nin sözlerine dikkat ediniz. Ey nefsinde varlıkları yaratan, bakınız, nefsinde varlıkları yaratan, sen yarattığın şeylerin hepsisin diyor. Görüyor musunuz? Şu söze bakınız arkadaşım. Yahu tarihte böyle batıl, çirkin bir söz hiç duydunuz mu ya? Duydunuz mu arkadaşım ya? Varlığı nihayetsiz olan şeyi sen vücudunda yaratırsın. Şu halde sen hem dar ve hem de genişsin diyor. Şu sözlere bakınız arkadaşım ya. Şu sözlere bakınız arkadaşım. Şu sözlere bakınız yani. Allah ıslah etsin ya. Allah ıslah etsin ya. Allah ıslah etsin arkadaşım ya. Yunus aynı şeyleri söyler. İbn Arabi aynı sözleri söyler. Ondan sonra Mevlana aynı sözleri söyler. Mevlana da aynı sözleri söylüyor arkadaşım. Mesnevi'deki sözlerimden maksadım senin sırrın. Onu şiir halinde söylemekteki muradım senin sesindir. Bence sesin Allah sesidir. Aşık haşa maşukundan ayrılmaz. Görüyor musunuz? Allah ıslah etsin yani. Evet, bu sözü de söyleyen yine kaygısız aptal dedikleri, abdal değil de buna aptal desek daha güzel olur. Kaygısız aptal dedikleri o insan bunu söylüyor. Söylüyor bakınız bunları. Kıldan köprü, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü yaratmışsın. Gelsin geçsin kullarım diye. Kulların şöyle dursun. Erkeksen gel geç sen be tanrı diyor. Bunlar arkadaşım, bunlar kitaplarda yazılı şeylerdir. Bunlar abartılmış, bunlar onlara iftiralar değildir kardeşlerim. Bakınız benim elimde kaynaklarıyla, yeriyle, numarasıyla bu insanların akidesinin ne olduğunu anlatan şeyler vardır. Kaldı ki bunlar zaten belli olan insanlardır ama bunlar okuyanlar açısından, araştıranlar, soruşturanlar açısından onların akidelerini bilenler açısından, Kur'an'ı sünneti tabii ki iyi bilip de ondan sonra Kur'an sünnet çizgisinde bunları değerlendirenler açısından bu insanların ne olduğu belli. Yani bunların nasıl çirkin bir akideye sahip oldukları belli arkadaşlarım. Onun için tasavvuf Müslümanların Allah inancını tepeden tırnağa bozmuştur kardeşler. Tepeden tırnağa bozmuştur. Mesela kitaplarını açın bakın. Bakarsınız ki genç bir delikanlı suretinde efendim Allah'ın yanlarına geldiklerinden falan bahsediyorlar. Ondan sonra Şems-i Tebrizi'nin Mevlana ile olan ilişkisinde kadın şeklinde efendime söyleyeyim bunun geldiğini söylüyor. Bakınız Mevlana Şems-i Tebrizi'nin Kimya adında bir karısı vardı bakın. Bunu Menakıbi Arif'inde ondan sonra Şark İslam Klasikleri kitabında Ahmet Eflaki'nin ki burada görürsünüz bu zaten meşhur olan bir şeydir. Bakınız ne anlatıyor. Şems-i Tebrizi'nin diyor Kimya adında bir karısı vardı diyor. Bir gün Şems Hazretlerine kızıp gücenip Meram Bağları tarafına gidiyor. Mevlana Hazretleri medresenin kadınlarına işaretle haydi gidin Kimya Hatun'u buraya getirin. Mevlana Şemsettin'in gönlü ona çok bağlıdır diyor. Bunun üzerine kadınlar bir grup onu aramaya çıkıyorlar. Yani kadınlardan bir grup onu aramaya çıktıklarında yani Mevlana Şems'in yanına giriyor. Şems ise şahane bir çadırda oturmuş Kimya Hatun'la konuşuyor, oynaşıyordu. Ve Kimya Hatun da giymiş olduğu o güzel elbiselerle orada oturuyordu diyor. Mevlana bunu görünce hayrette kaldı. Yani efendim Kimya Hatun biraz önce küsüp gitmişti. Biraz önce küsüp gitmişti. Yanındaki bu kim diye hayret ediyor. Mevlana bunu görünce onu aramaya hazırlanan dostların karıları da henüz gitmemişlerdi. Mevlana dışarıya çıktı. Bu karı kocanın oynaşmalarına, sevişmelerine mani olmamak için medresede aşağı yukarıya dolaştıktan sonra Şems içeriye gel diye Mevlana'yı çağırdı. Mevlana'yı çağırdı. Bunun Mevlana da bunun sırrını sordu. Mevlana Şems dedi ki, Yüce Tanrı beni o kadar sever ki, bakın şu söze bakın arkadaşlar. Yüce Tanrı diyor, beni o kadar sever ki diyor, benim istediğim şekilde yanıma gelir. Şu anda görmüş olduğun, yani biraz önceki görmüş olduğun Kimya Hatun işte Allah'tı diyor. Haşa, Allah'tı diyor, Allah diyor. İşte diyor, Beyazid'in hali de böyleydi diyor. Tanrı ona, Allah ona daha sakalı bitmemiş bir genç delikanlı şeklinde görünmüştü, gelmişti. Görüyor musunuz arkadaşım ya? Görüyor musunuz arkadaşım ya? Yani bunu tasavvuf kitaplarında görürsünüz kardeşlerim. Bunlar inanın abartılı ifadeler değillerdir. Bunlar yalan sözler değillerdir kardeşlerim. Bunlar gerçekten bu adamların itikatlarıdır, inançlarıdır. Biz bu insanları nereden tanıyoruz? Daha doğrusu biz bir insanı nasıl tanıyabiliriz? Ya kitaplarından tanırız, ya da muassırımız olur, sohbetlerine iştirak ederek tanırız. Bu adamlara nispet edilen kitaplar bunlardır. Açın okuyun arkadaşım, bakın. Fisusul Hikem Muhyiddin İbni Arabi'nin eseridir. Futuhatul Mekkiye onun eseridir. Açın okuyunuz arkadaşlar. Ondan sonra biraz önce Osman kardeşimizin de yine yazdığı Rabbani'nin mektubatındaki o çirkin ifadeler, evet evet tasavvufçu, yani şey, vahdedil vücutçu, vahdedil vücutçu Osman'ım, İmam Rabbani'nin birinci mektubatında kadının, Allahu Azze ve Celle'nin kadının bütün azalarına hulul ettiğinden bahseder. Bakınız ne diyor birinci mektupta, bu benim elimde var, açın. Bugün Kültür Bakanlığı'ndan yayınlanan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yayınlanan kitaplarda bile aynı şeyler var, aynı ifadeler var. Bulursunuz bunları arkadaşım. Birinci mektupta diyor ki, bakınız, tarikat edeplerine dair işlere devamım sırasında Yüce Allah'ın zahir ismine bir zuhur yeri olma şerefine erdim. Hem de tam manası ile her şeyde aynı anlamda erdim. O kadar ki diyor, bütün eşyada tek tek bir tecelliyi gördüm. Özellikle kadınların kisvesinde, hatta ayrı ayrı her uzuvlarında bu kadınlar zümresine ram oldum. Görüyor musunuz arkadaş? Kadının, hatta açın orijinalında arkadaşım, mektubatın orijinalında bunu görürsünüz. Hatta kadının fercinde bunu anlatıyor arkadaşım ya. Bunu anlatıyor kardeşim, bunu. Bu anlatılıyor. Bunu anlatıyor kardeşim, bunu anlatıyor. Evet. Ne yazık ki bunlar efendime söyleyeyim, bunlar Müslümanlar tarafından iyi insanlar olarak biliniyor. Veli, Allah dostu olarak biliniyor. Hiç böyle Allah dostu olur mu arkadaşım ya? Ne Allah dostu ya? Tarihte böyle bir, efendime söyleyeyim, böyle bir çirkin söz söyleyen, inanca sahip olan kimseyi göremezsiniz arkadaşım. Aşık Veysel de onlardan bir tanesidir. Nedir ki sözlerinde falan, görmüyor musunuz? Kızılbaş bu adam ya. Alevi kardeşim, bunların temeli şeye dayanıyor. Tasavvuf Müslümanların Allah inancını bozduğu gibi tasavvuf Müslümanların peygamber inancını da bozmuştur. Tasavvuf peygamber inancını da bozmuştur. Müslümanların peygamber inancını bozmuştur. Onun içindir ki kitaplarına baktığınız zaman peygamberlerin avama geldiğini ama velilerin ise havasa geldiğini söylerler. Bu anlamda Veliler deryaya daldı, nebiler sahilde kaldı. Hatta bu konuda öyle ileri gidenler vardır ki, şeyhlerinin peygamberden üstün olduğunu söyleyenler çıkmıştır. Şeyhlerini peygamberden üstün olduğunu söyleyenler çıkmıştır arkadaşlar. Evet. Hatta aynı inanca sahip olan bugün Şia'nın önderlerinden, yani muasır Şia önderlerinden İmam Hümeyni aynı sözü söylüyor, biliyor musunuz? Mezhebimizin gereği bizim imamların öyle derecesi vardır ki o dereceye ne melek-i mukarreb ne de nebi-i mürsel asla erişemez. Asla erişemez. Açın bunu Hükümetül İslamiye'de görürsünüz. Bu adam da vahdedil vücutçu. Bu adamlar da vahdedil vücutçu. Bu adam da vahdedil vücutçu. Açın Sırr-ı Salat isimli eserini görün. Okuyun. Göreceksiniz onun da vahdedil vücutçu olduğunu. Hatta Gorbaçov'a mektuplarını izlerseniz, okursanız, Gorbaçov'a yazmış olduğu mektuplarında Gorbaçov'a tarif ettiği efendim İslam önderi diye sunmuş olduğu kişiler, kimseler bellidir. İbn Sina, Farabi, efendime söyleyeyim, yani bu anlamda gayri İslami inançları, hal ve hareketleri olan kişiler tavsiye ediliyor. Bu adamın da itikadı batıl. Ondan sonra sen kalkmış Müslümanların önderiymiş, Müslümanların örneğiymiş, efendim kıyama kalkışmış diye ne yapıyorsunuz? İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Ne yazık ki kendileri de aynı inanca sahip. Yani tasavvuf inancına sahip, vahdedil vücut inancına sahiptir bu insanlar kardeşlerim. Öyleyse ikinci olarak da kafamıza güzelce yazıyoruz değerli kardeşlerim. İnanın tasavvuf denilen bu mel'un oluşum vakide Müslümanların peygamber inancını da bozmuştur. Peygamber inancını bozmuştur kardeşlerim. Peygamber inancını bozmuştur. Tasavvuf kardeşlerim Müslümanların vahiy inancını bozmuştur. Vahiy inancını. Yani İslam'daki tarif edilen vahiy anlayışı, vahiy inancı ile bugün tasavvufun anlatmaya çalıştığı vahiy anlayışı birbirinden tamamen farklıdır arkadaşlar. Tamamen farklıdır. Tamamen farklıdır. Yani İslam'daki vahiy anlayışı Allah bir beşerle karşılıklı asla konuşmaz. Ancak vahiyle yahut perde arkasından yahut bir Resul gönderip kendi izniyle dilediğini vahyetmesi şeklindedir. Dilediğini vahyetmesi şeklindedir. Yani Allahu Azze ve Celle bir kuluna ya vahyeder. Aleykümselam efendim. Bir kuluna ya vahyeder. Efendime söyleyeyim. Yani direkt olarak vahyeder. Vasıtasız, yani Cibrilsiz vahyeder. Bunu rüya yoluyla da vahyeder, ilham eder aynı anlamda. Perde arkasından, ki zaten bunu da bildiğiniz gibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıktığında Miraç'a perde arkasından konuşuyor Allahu Azze ve Celle, ki görmeden efendim, yani Peygamberimiz Allahu Teala'yı görmüyor. Elçi aracılığı ise efendime söyleyeyim, yani Cibril'i göndererek ne yapıyor? Kullarına mesajlarını veriyor efendim. Kullarına mesajlarını veriyor. Yani arkadaşlarım, İslam'ın tarif ettiği vahiy inancı bambaşka bir şeydir. Yani Allahu Azze ve Celle kimseye, Resullerinin haricinde kimseye vahyetmez. Kimseye ilham etmez. Resullerinin haricinde, aleykümselam efendim, Resullerinin haricinde. Bu anlamda Allahu Azze ve Celle Cin suresinde eğer açarsanız, Allah bilgisini kimseye göstermez. İlla men irteda min rasulin, ancak razı olduğu elçilerine, ki onların önlerine ve arkalarına da gözetleyiciler koymuştur diyor. Onların önlerine ve arkalarına gözetleyiciler koymuştur. Hatta bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eskiden kendilerine mülhem olunan insanlar vardı. Mülhem olunan insanlar vardı. Eğer bu ümmetten birisine ilham gelecek olsaydı, o da Ömer olurdu diyor. O da Ömer olurdu diyor. Ömer, Ömer. Yani aleyküm selam efendim. Ömer'e bile ilham gelmezken, vahiy gelmezken bugün ne yazık ki tasavvufçular ne yapıyorlar? Şeyhlerine, üstadlarına vahiy geldiğini söylüyorlar. Aynı kervana katılan, aynı kervana katılan efendim Nurcu Said-i Nursi de aynı şeyleri söyledi. Yani risalelerin ilhamla yazıldığından bahseder. Ondan sonra da reddiye olarak bizlere ilhamın ayrı, vahyin ayrı olduğunu söylemeye çalışırlar. Arkadaşım, yani sen neticede Allah'tan sana bir şeyin geldiğini, öğretildiğini söylemiyor musun? Bunu söylemeye çalışıyorsun. Defalarca dile getirdiğimiz gibi tamamlanmış olan bir din ile alakalı sana ne vahiy gelebilir ki? Sana nasıl vahiy gelebilir ki? Onun içindir ki kardeşlerim, tasavvufun getirdiği belalardan, musibetlerden bir tanesi de dinin saf ve berrak vahiy anlayışını ne yapmıştır? Bozmuştur, zedelemiştir. Şeyhlere ilham geliyor, şeyhlere vahiy geliyor. Şeyhler, efendime söyleyeyim, vahiyle hareket ediyor. İlhamla hareket ediyor. Tasavvufun getirdiği belalardan bir tanesi de budur kardeşlerim. Halbuki İslam'da asla böyle bir şey yoktur. Asla kardeşlerim. Asla. Allah bu ümmetten hiç kimseye bir şey indirmemiştir. Eğer indirecek olsaydı Resulullah'tan sonra Ömer'e indirirdi. Bu söz peygamberin sözüdür. Bukhari'deki bir sözüdür. Açıyorsunuz efendime söyleyeyim. İbni Arabi kitabını Allah tarafından yazdığını, zaten kendisinin Allah olduğunu söylüyor. Mevlana efendime söyleyeyim, Mesnevi'nin alemlerin Rabbinden indiğini söylüyor. Açın Mesnevi'nin baş tarafını, bunu görürsünüz mukaddimede. Mesnevi alemlerin Rabbinden inmedir. Şanı yüce katipler tarafından yazılmıştır. Temizlenenlerden başkası ona dokunmaz. Yani Kur'an'a verilen vasıflar veriliyor. Kur'an'ın taltifi gibi taltif ediliyor bu kitabı. Görüyor musunuz arkadaşım ya? Yani bunlar tasavvuf dediğimiz ve bunun müntesibi olan insanlar, değerli arkadaşlar, ne yapmışlardır? İslam'ın bu anlamda vahiy anlayışını bozmuşlardır. Vahiy anlayışını bozmuşlardır. Tasavvuf, değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki Müslümanların ahlakını bozmuştur. Ahlakını bozmuştur. İnanın porno dergilerinde bile göremeyeceğiniz, okuyamayacağınız şeyler vardır. Porno dergilerinde, efendime söyleyeyim, eş anlamlı şeyler anlatılmıştır. Açınız Mevlana'nın Mesnevisini, ahlaksızca bir sürü kıssa okursunuz. Ahlaksızca bir sürü kıssa okursunuz. Vallahi insan o Şerif Mesnevi dediği, dini kitap dediği o kitabı, o mesnevi denilen efendime söyleyeyim yazı tomarını çocuklarıyla, hanımıyla okuyamaz. Hanımıyla okuyamaz onu arkadaşım ya. Ahlaksızca şeyler yazılıdır. İnsanın edebi el vermiyor burada anlatmaya. Açın okuyunuz vallahi. Açın okuyunuz. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Açınız okuyunuz kardeşlerim. Yani bir Müslümanın hanımıyla dahi okumaktan haya edeceği bir kitaptır onlar arkadaşlar. Haya edeceği, haya. Edepsizce şeyler yazılı, edepsizce şeyler. Açın görürsünüz. 300'e yakın kıssa var. 300'e yakın porno kıssa var. Affedersiniz arkadaşlar. Müslümanların ahlakını bozmuştur. Ahlakını bozmuştur. Tasavvufta bir şeyh efendi müridinin hanımını arzu ediyor. Müridinin hanımını arz ediyor ve yanına sesleyerek o müride rüyasında hanımını boşadığını ve kendisinin de onu nikahladığını anlatıyor. Ve müridin mürşide o kadar bir bağlılığı söz konusu ki onun şeytani rüya asla görmeyeceği, gördüğü rüyanın mutlaka rahmani olduğunu, dolayısıyla derhal hanımını boşuyor ve bu adam onun karısına sahip oluyor. Arkadaşım, bunları açın göreceksiniz, okuyacaksınızdır. Bunları okuyacaksınızdır. Çok ahlaksızca şeyler vardır arkadaşlarım. Ahlaksızca şeyler vardır kardeşlerim. Onun için tasavvuf Müslümanlara ahlaksızlık da getirmiştir. Yani bunlar temel arkadaşlar. Bunlar temel. Birçok zavallının bunlardan haberi yoktur. Birçok zavallının bunlardan haberi yoktur. Bilmiyorlar. Tasavvufun bir sistem olarak şirk ve küfür olduğundan bahsediyoruz ama işte birçok zavallının bunlardan haberinin olmadığından dolayı da ne yapıyoruz? Onları tekfir etmiyoruz. Aleykümselam. Onları tekfir etmiyoruz kardeşler. Şimdi kardeşlerim, konuyla alakalı tabii defalarca ifade ettiğimiz gibi sorumluluğumuzun gereği bu tür inanç ve amellerin çok çirkin, ilhat, şirk, küfür olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve bu tebliğ anında da karşımıza çıkan bir takım insanlar ve bizlere karşı da söyledikleri bir takım ifadeler söz konusu. Yani diyorlar ki efendim siz bu kitapları okumuşsunuz. Evet bizler de bu kitapları okumuşuz. Doğru, bu sözler yazılı. Ama bu insanların anlattığı şeyleri siz anlamıyorsunuz. Evet, Mesnevi'den bahsediyoruz efendim. Mesnevi'den, Rabbani'nin mektubatından bahsediyoruz. Füsus-ül Hikem'den bahsediyoruz. Futuhat-ül Mekkiye'den bahsediyoruz. Mevlana'nın Mesnevisinden, bunlardan, yani tasavvufçuların önde gelen kaşarlaşmışlarının kitaplarından bahsediyoruz. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi bu kadar çirkin ifadeleri dile getirip de arkadaşım, kardeşim, bakınız bunlar yanlış itikat sahibi insanlardır. Siz bunları tanımıyorsunuz. Siz bu kişileri, kimseleri Allah dostu olarak biliyorsunuz. Size böyle anlatılmış. Siz böyle zannediyorsunuz. Halbuki kesinlikle bu ifadeler Allah dostu ağzından çıkacak ifadeler değillerdir. Bunların inançları farklı. Bunların ahlaki yapıları farklı. Kardeşim, bunları uyarıyorsunuz. Kitaplarından açıp bu ifadeleri, yazdıkları bu sözleri kendilerine gösteriyorsunuz. Ve ne diyorlar karşımızda? Efendim, siz bu insanların ne demek istediğini anlamıyorsunuz. Bu kimseler bu sözleriyle başka şeyler kastetmişlerdir. Görüyor musunuz? Veya bakınız şu ifadeleri de kullanıyorlar. Şeriatta küfür olan şey hakikatta küfür değildir. Şeriat başka, hakikat başkadır. Bunları da öğrenmişler. Bakınız bize bunları da kullanıyorlar. Sonra bu sözler diyor sekir halinde söylenen sözlerdir. Ve geçersizdir. Bazıları da böyle söylüyorlar. Bazılarından da bunları duyuyoruz kardeşlerim. Şimdi bakınız birinci olarak şu sözü bir reddedelim. Efendim bu insanların anlattığı şeylerden siz anlamıyorsunuz. Yani ne dediklerini anlamıyorsunuz. Cevap olarak diyoruz ki bu adamlar kelime yetimliği mi çektiler arkadaşım ya? Bu adamlar cahil insanlar mıydılar? Bu adamlar kelime mi bulamadılar? Etrafındaki insanlara bir şeyler anlatmak için kelime mi bulamadılar? Bu adamlar edip insanlar. Bu adamlar çokça kitap karıştırmış insanlar. Edip insanlar, şiir yazan insanlar. Edebiyatçı insanlar bunlar. Yani edebi yönleri çok kuvvetli bu insanların. Ne demek anlattığı şeyleri biz anlayamıyoruz? Ne demek anlayamıyoruz? Bu kimseler bu sözleriyle başka şeyleri kastediyorlar. Peki neyi kastediyorlar arkadaşım? Neyi kastediyorlar? Bunun izahını sen yap bakayım. Neyi kastediyorlar? Her şeyin bir Allah olduğunu söylüyor. Bunu anlamayacak kadar deli miyiz biz? Cübbemin altında Allah'tan başka bir şey yoktur. Bu ne demektir? Adam bunu tevil ediyor. Diyor ki, tabii samimiyetinden onlara bel bağlamış. Onların Allah indinde veli insan olduğunu biliyor. Öyle anlatılmış ona. Diyor ki, abicim, hocam, arkadaşım diyor. Yani sen aslında orayı anlamıyorsun diyor. Aslında o demek istemiş ki, cübbemin altındakini Allah yarattı. Ya arkadaşım, komikleşmeyelim. Arkadaşım, cahilleşmeyelim. Bu adamların sadece bu sözleri yok. Bu adamların korkunç sözleri var. Bu adamların bu sözlerini hep yan yana getirdiğimiz zaman gayet açık ve net bir şekilde akideleri ortaya çıkıyor. Her şeyin bir Allah olduğu inancına sahipler. Her şeyin bir Allah olduğu inancına sahipler. Onun içindir ki tekrarında fayda vardır. Bu adamlar edip insanlardı. Bu adamlar kelime yetimliği çekmiyordular. Bu adamlar kelime yetimliği çeken insanlar değillerdi. Onun için Onlar sözleriyle neleri kastettiklerini iyi biliyorlardı. Aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Onlar sözleriyle neleri kastettiğini çok iyi biliyorlardı. Evet arkadaşlar. Ondan sonra bakınız, şeriatta küfür olan bir şey hakikatte küfür değildir. Arkadaş, bu ne demek? Şeriat başkadır, hakikat başkadır. Hakikati, şeriatı birbirinden ayırt eden kim? Böyle bir tefrik, böyle bir ayrımı nereden çıkardınız? Ne demek şeriat başka, hakikat başkadır? Şeriat hakikatin kendisidir. Hakikat şeriatın kendisidir. Ne demek şeriat ayrı, hakikat ayrı? Onun içindir ki bakınız, şeriat çizgisinde hareket eden Müslümanlar Yunus Emre'ye zamanında karşı çıkmışlar. Söylediği sözleri tenkit etmişler. Akidesinin bozuk olduğunu söylemişler. O da şiirinde bakınız ne diyor? Diyor ki, şeriat oğlanları niçin yol keser bana? Hakikat deryasında bahri oldum yüzerim. Bak bak bak bak bak, görüyor musunuz arkadaşlarım? Şeriat oğlanları niçin yol keser bana? Hakikat deryasında bahri oldum yüzerim. Yani şeriatçılar ne yapıyorlar? Yunus'u tenkit ediyorlar. Yunus'u kınıyorlar. Yunus'un akidesinin batıl olduğunu söylüyorlar. O da şeriat oğlanlarına, Müslümanlara seslenerek, yani neden yol kesiyorsunuz bana? Neden bana itiraz ediyorsunuz? Ben hakikat deryasında bahri oldum yüzerim diyor. Görüyor musunuz? Bu adamlar şeriatçı değillerdi kardeşlerim. Şeriatçı değillerdi. Avrupalı bir kadının da yazdığı gibi Yunus Emre senelerce şeriatla mücadele etti. O sizden değil. O bizden diyor, bizden. Onun içindir ki Avrupalılar neden Yunus günü, efendime söyleyeyim, tertiplerlerden Muhammed günü tertiplemezler? İslam'a olan saygılarından mı yapıyorlar bunu zannediyorsunuz? Hayır değerli arkadaşlarım. Hayır değerli kardeşlerim. Yunus bizden değil. Yunus onlardandı da ondan. Yunus onlardandı da ondan. Biraz önceki sözlerinde de kendisi söylüyor. Yani kendisi hakikatçi, karşısındaki Müslümanlar da şeriatçı kardeşlerim. İşte gördüğünüz gibi bunlar farklı insanlar. Bunlar akideleri farklı olan kişilerdir, kimselerdir. Ne demek şeriat başka, hakikat başka? Şeriatta küfür olan bir şey hakikatte küfür değildir. Bunu nereden çıkardınız? Bu nasıl söz? Bu ne biçim söz? Bunu nereye sığdırabilirsiniz? İslam'ın neresine sığdırabilirsiniz bu sözü? Bakınız şimdi adam, Rabbani'nin mektubatında adam söylüyor, yani Hallacı Mansur'un dediğinden bahsederek, bakınız, küfrettim Allah'ın dinine ki küfür vaciptir ama bence bu söz Müslümanlar katında ise kabihtir diyor. Bakınız, bu adamlar hakikatçi oldukları için küfrediyorlar. Küfrettim Allah'ın dinine ki diyor küfür vaciptir ama bence bu söz Müslümanlar katında ise kabihtir diyor. Yahu açın, açın kardeşim İmam Rabbani'nin mektubatı 456 sayfa, açın arkadaşım ya. Açın kardeşim ya. Açın 445. mektubu, 456. mektubu, açın okuyun arkadaşım ya. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış, Kültür Bakanlığı yayınlamış. Efendime söyleyeyim, iki cilt halinde büyük, toplum tarafından alınan, okunan, kitapçılarda satılan ve bir evliya kitabı olarak değerli arkadaşlarım, okunan bir kitap. Açın bakın, yeriyle, numarasıyla söylüyorum. Birinci mektubatında Vahdedil Vücut'tan bahsediyor. İkinci cildinin 445. mektubatında bu çirkin sözlerden bahsediyor. Görüyor musunuz? Yani bunlar arkadaşlarım, konuyu bir bitireyim inşallah da, tercümede Allah İmran kızı Meryem'i, Firavun'un hanımı Asiye'yi ve Musa'nın kız kardeşi Gülsüm'ü cennette bana zevce olarak hükmeyledi. İbn-i Mace 10.649 bu hadis numarası mı? Bir hadis numarasını verirseniz efendim, hadis numarasını verirseniz bir bakayım. Hadis nosunu bana verirseniz bakarım efendim. Sahihleri, gayri sahihleri bende var. 649 mu? 649. Efendim sahih değil o. Sahih değil o efendim. 649 sahih değil kardeşim. Sahih değil, sahih değil. 649 numaralı hadis sahih değil kardeşlerim. Sahih değil, sahih değil. Ben yine de bir bakayım. Şöyle bir müsaade edin. Şöyle bir dakika. Elimi arayayım bir dakika. Kitabı. Evet. 649 numaralı hadis. 649, 623, 32, 36, 40. Evet, 45, 46, 47, 49. 649 numaralı hadis senin bahsini etmiş olduğun hadis değil kardeşim. 649'da Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lohusa kadının daha önce temizlenmemesi halinde ona 40 günlük bir zaman tayin etmiştir. 649 numaralı hadis bu. 649 numaralı hadis bu ama zayıf. Senin dediğin bu hadis nerede? 649 numaralı hadis değil bu. Numarasını bana verirsen arkadaşım. Numarasını bana verirsen ben ona bakarım. Evet, ben ona bakarım. Burada Kitab-ı Tahare bölümü. Siz bakın da inşallah. Hayır hayır, numarasını bana söyleyin, ben size yardımcı olurum. Arapçasıyla, Türkçesiyle kim zayıf demiş, neden demiş. Ha, sizin elinizde sadece öyle bir metin var. Ama benim şimdiye kadarki tecrübelerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine biraz da olsa tanıklığım bu ifadenin uydurma bir ifade olduğunu çağrıştırıyor. Ama tabi bu bence şimdilik. Onu bana bir bulun inşallah. Onu bana bir bulun inşallah. Kardeş, olur mu? Onu bana bir bulun, ben size yardımcı olurum. Bazen unutuyoruz. Yani hatırladığım kadarıyla bu uydurma bir söz. Benden mi bahsediyorsunuz efendim? Yani Muharrem kardeş, benden mi bahsediyorsunuz? Yani bendeki bu kaynağı mı diyorsunuz? Bende Arapça olsun, Türkçe olsun, her türlü kaynak var. Yeter ki bunları okuyabilecek bir seviyeniz olsun. Ben size Arapça olarak da gönderebilirim. Arapça olarak da gönderebilirim. Yani şu an sizin en azından Arapçanız olmasa dahi numaralarından, efendim açıp işte İbn-i Mace'nin Arapça ifadelerine bakarak, numarasına bakarak en azından Şeyh El-Albani'nin bu kitapların sahihleri gayri sahihleri diye ayırdığı şey vardır. Efendim yani çalışmaları vardır. Bak ben bunları size gönderebilirim. Silsilet-i Sahihası, Silsilet-i Daifesi, Sahih-i Ebu Davud, Daifi Ebu Davud, İbn-i Mace, Nese'yi, Tirmizi. Bak bunlarla alakalı yazılar yollayabilirim size. Efendime söyleyeyim. Veya böyle mustakilen sorarsanız yine cevabını da verebiliriz inşallah. Ama bana onu bir yazın, numarasıyla beraber bir yazarsanız yardımcı olurum. Zühal kardeşimiz yazarsanız. Bende risale var ama dosya CC çalışmıyor. Atacağım da Ebu Davud İbni Mace, Nese'yi, zayıfları ve uydurmaları. Sadece numaraları varsa Osman'ım, sadece numaraları varsa bu tabi belli insanlar için yeterlidir ama bazıları der ki nedeninin içinini ben öğrenmek istiyorum. Yani neden bu zayıf? Yani bu hadisin nedenini öğrenmek istiyorum. Çıkar birisi neden, niçin? Taklitten bahsediyorsunuz. Efendime söyleyeyim, birisi dedi diye diyorsunuz, denilmesin. Yani bizim de bu kuralları öğrenmemiz herhalde güzel olur arkadaşlarım. Hulasa-i kelam kardeşlerim, sözlerimi şöyle bir toparlayacak olur isem kardeşimizin dediği, yazdığı gibi tasavvuf Müslümanlara hiçbir şey kazandırmamıştır. Tasavvuf Müslümanlara olumlu hiçbir şeyi getirmemiştir. Tasavvuf Müslümanların birincisi Allah inancını bozmuştur. Temelinde cahiller tabii ki bazı şeyleri kabullenmiyorlar ama temel inanç olarak, ki bunları da zaten yavaş yavaş kaşarlaştıra kaşarlaştıra neticede söylüyorlar. Yani birden söylemiyorlar. Şimdi bunlar daha fenafiş şeyh makamındalar. Fenafiş şeyhi açtıktan sonra fenafir resul, ondan sonra fenafillah makamı gelecek. Ondan sonra da bekabillah makamı, Allahlaşma, haşa haşa. Efendime söyleyeyim. Onun için şimdi bazı zavallı Müslümanların bundan haberleri yoktur. Ama şunu iyi bilsinler ki bu oluşumun içerisinde devam ettikleri müddetçe yavaş yavaş o çirkin noktaya geleceklerdir. Bunlardan uzak dursunlar. Kur'an'ı sünneti ellerine alsınlar, onu yaşamaya çalışsınlar. Kur'an'ı sünneti sahabenin anladığı, yaşadığı gibi yaşamaya çalışsınlar. Bizden istenilen şey budur. Kur'an ve sünnet kimseye bilmece sormamıştır. Kur'an ve sünnet açıktır, nettir, tamamdır, anlatılmıştır, anlaşılmıştır, yaşanmıştır ve bunu yaşayanlar da cennetle müjdelenmişlerdir kardeşlerim. Yani Kur'an ve sünnette kapalı hiçbir taraf yoktur. Allah Azze ve Celle bizlere Kur'an'ı sünneti güzelce okumayı, araştırmayı, soruşturmayı ve ona uygun hareket etmeyi nasip etsin. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ifadesiyle Rabbimiz dinini tamamladığını söylüyor. Aleykümselam Hikmet, hoş geldin. Dinini tamamladığını söylüyor. Dolayısıyla bu dinde her şey tamam ise Müslümana düşecek olan şey, Müslümana düşen şey tamamlanmış bir dinin delillerine ulaşıp onu yaşamasıdır kardeşlerim. Onu yaşamasıdır. Kalkıp da bazı zavallıların yaptığı gibi noksanlık varmış gibi onu ikmale çalışmayacaksınız. Bidatler ve hurafeler çıkarmayacaksınızdır. Ve yine Resulullah'ın şu tertemiz sözlerinde ifade ettiği gibi sizi gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yol üzerinde bıraktım diyor. Yani bu yolun karanlık hiçbir tarafı yoktur. Dolayısıyla açıktır, nettir, berraktır, anlaşılırdır kardeşlerim. Ve bu dinde saklanmış hiçbir şey de yoktur. Allah'ın bana emredip de size emretmediğim hiçbir şey bırakmamışımdır. Allah'ın bana nehyedip de benim size nehyetmediğim hiçbir şey bırakmamışımdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse bu ifadeler bize neyi anlatıyor? Dinimiz tamamlanmıştır. Dinimiz açıktır, nettir, karanlık hiçbir tarafı yoktur. Gizli hiçbir tarafı yoktur. Yeter ki ihlaslı ve samimi bir şekilde bu yola yönelelim. Hiçbir sözü Kur'an'ın sünnetin üzerine takdim etmeyelim. Böyle bir samimiyetle hareket eder isek, cehaletimizin olduğu yerlerde Rabbimize yalvararak bize doğruları göstermesini ister isek, herhalde Allah bize yardım edecektir kardeşler. Rabbimiz bize yardım edecektir. Allah bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Batılı batıl görüp ondan içtinab eden kullarından olmamızı nasip eylesin kardeşlerim. Kur'an'dan sünnetten bir şey geldiği zaman üstadların, şeyhlerin, efendilerin, abilerin sözlerini o sözlere takdim etmemeyi nasip etsin bizlere. Evet. Bende Risale, onu geçtik. Hocam, tamamlanmış bir dinde kıyas var mıdır? Hayır. Tamamlanmış bir dinin içerisinde kıyası yoktur. Din tamamdır. Dolayısıyla dinin tamam olduğunu anlatan bu delil, bu ayeti celile, Maide suresindeki bu ayeti celile bize ne diyor? Din tamamdır. Dinden dediğiniz bir şeyi dinin kaynaklarından ispat edin bakayım. Allah nerede diyor bir meseleyi bir meseleye benzeterek onun hükmünü onun hükmüne, onun hükmünü onun üzerine geçirin. Nerede diyor bunu? Kıyas, defalarca dile getirdiğimiz gibi kıyas, kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir insani ölçüttür. İnsani ölçüttür. Bakın iyi dikkat edin buraya. Kıyas, kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir ölçüttür. Dolayısıyla kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir şey nasıl edille-i şer'iye olabilir? Edille-i şer'iye olamaz kardeşler. Onun için tarihte kıyas yapanlara bakın, helali haram yapmışlar, haramı helal yapmışlar. Yani kıyas helali haram, haramı da helal yapar. Dariminin süneninde sünnete ittiba konusundaki birinci cildi eğer güzel okursanız, bazı rivayetler sahih değil ama zayıf sahih olanlarında kıyası zemmediyor. Kıyası ilk defa şeytanın yaptığını söyleyenler var. Tamam mı arkadaşlarım? Onun içindir ki kıyas asla. Buhari özellikle kıyasın zemmi, rey ve kıyasın zemmi başlığı altında bir bab açmış. Orada bakınız kıyası reddediyor. Orada reddediyor efendim. Şimdi içtihat farklıdır. İçtihat olayı farklıdır. Osman'ım, içtihat ayrı bir olaydır. Yani içtihat, mükellefin dini olan meselelerini araştırmada, soruşturmadaki gayretinin, zahmetinin adıdır, çalışmasının adıdır. Ve her Müslümanın bu anlamda içtihat etmesi gerekir. İçtihat vardır. Ama içtihat edille-i şeriye değildir. Bunu da inşallah ders şeklinde bir gün işleriz. Hatta vardır bu yazı. Yani sesli olarak da, yazılı olarak da vardır. Sesli olarak da, yazılı olarak da bu vardır efendim. İçtihat vardır. Efendime söyleyeyim. Ama edille-i şeriyeden değildir. Müştehit içtihadında hata edebilir. İçtihat da edebilir. Şimdi bakınız. İçtihadı edille-i şeriyeden nasıl sayabilirsiniz? Kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir ölçüt. Bakınız. Aleyküm selam. Hata da edebilir. İsabet de edebilir. Ne demek bu? Yani Kur'an ve sünnette hata var mıdır? Hayır. Kur'an ve sünnet hepsi doğru olan şeylerdir. Allah'ın vahyettiği şeylerdir. Ama bir Müslüman dinini araştırırken, soruştururken hata edebilir. Hata edebilir. Bir hadis görür. Yani Kur'an sünnetle amel edeceğini öğrenmiş. Bu adam bir hadise denk gelir. Hadisin sahih olduğunu zannederek amel eder. Bir zaman hadisin zayıflığı ortaya çıkar, ispat edilir ve bundan vazgeçer. İşte müştehit bakın burada hata etmiştir. Hadis ehli bile bunu yapmıştır. Yani bu hataya düşebilir, olabilir. Bu olabilir efendim. Bu olabilir. Bunun yanı sıra yine müştehidin hatası derken yine kadıya iki kişi şikayette bulunabilir. İşte birisinin hırsızlığı hakkında. E şimdi müştehit hırsızın elini keseyim mi kesmeyeyim mi diye içtihad edemez. Hırsızın eli kesilir. Ha müştehit burada ne yapacaktır? Araştırmasını, içtihadını nasıl yapacaktır? Bu adamın gerçek anlamda hırsız olup olmadığını tespit için iki tane adil şahit arayacaktır. İki tane adil şahit, evet biz bunu çalarken gördük dediklerinde, çünkü Allah iki adil şahidin şehadeti neticesinde el kes diyor. Bunu gördü mü adamın elini keser. Peki şimdi burada gerçekten bu iki adam hırsızı birisine benzetebilirler mi? Olabilir mi böyle bir şey? El cevap olabilir tabii ki. Olabilir. Müslüman, adil insanlar ama insan yanıldılar. Evet buydu. Aynen Allah Resulü döneminde kadının birisi bir bağırıyor, saldırıya uğradığını söylüyor. Hemen orada koşan birisini yakalıyor diğer sahabelerden. Getiriyorlar kadının huzuruna. Bu muydu? Evet buydu diyor. Evet buydu diyor. Bu adamın cezası verileceği zaman diğer adam dayanamıyor buna ve elini kaldırıyor. Diyor ki ya Resulallah vallahi bendim diyor. O değildi diyor. Bendim diyor. O değildi diyor. Bendim diyor. O değildi diyor. Görüyor musunuz? Yani gördüğünüz gibi kardeşlerim, gördüğünüz gibi yani insandır. Adil de olsa, tevhid ehli bir Müslüman da olsa hata yapabilir efendim. Hata yapabilir arkadaşım. Yani müştehit bu anlamda hata yapabilir. Tutar o adamların şehadeti çerçevesinde hareket ederek hırsızın elini keser, müştehit burada hata yapmış olur. Ama yine ecir alıyor. Çünkü artık müştehidin, yani gücünün fevkinde olan bir şey. Artık bunu bilemez arkadaşlar. O adam çıkıp da bendim demeseydi, biraz önceki yakalanan o insanın cezasını vereceklerdi. Kadın evet buydu diyor. Hadi bakalım. Onun içindir ki içtihadı güzel anlamak lazım. İçtihat edille-i şer'iyeden değildir değerli arkadaşlarım. İçtihat vardır ama bunun anlamı Murat senin kırmızını alayım. İnşallah sakin durursun. Buyurun efendim aldım. Şanına yakışır şekilde dur bakalım hadi. İçtihat edille-i şer'iyeden değildir. Yani içtihat vardır. Ama edille-i şer'iyeden değildir kardeşlerim. Bunu Bunu bu şekliyle bilmeniz lazım. Dilsiz arkadaşımız da geldi. Dilsiz. Peki efendim. Gördüğünüz gibi. Mehmet'im gidiyor musun? Gidiyor musunuz Mehmet'im? İş saati mi geldi Mehmet'im? Alışverişe mi çıkacaksın? Ah garibim, hadi bakalım, git de gel bakalım. Aleykümselam. Aleykümselam Selsebil kardeşimiz. Hoş geldin, sefa geldin efendim. Aleykümselam Mehmet, güle güle. Kendine iyi bak. Almanya gibi bir yerde alacağın şeylere dikkat et. Evet, beni özelimden çaya davet eden can ciğer dostum, teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün içeriz. Murat hemen başladı. Merak etme hadis ehli. Hemen başlarsa biz de hemen çalışmalarımıza başlarız. Yani çalışkanların kurdelelerini veririz hemen. Bir dakika bir bakalım arkadaşımız ne demek istiyor. Allah-u Teala kendisi için bir ihtiyaç ve arşı istikrar, yerleşme, mekan tutma olmaksızın arşı istiva etmiştir. O arşı diğer mahlukatı da korumaktadır. Yalan mı? Ebu Hanife'ye inanmıyor musunuz? Arkadaş, Murat, ciğerparem, Ebu Hanife'ye iman esaslarından falan anlatılmıyor. Ben Ebu Hanife'ye iman etmekle memur değilim. Şafii'ye iman etmekle de memur değilim. Burada hiçbir Müslüman memur değil. Keza Hanbeli'ye de, hatta Ömer'e bile iman etmekle mükellefiyetimiz yok. Muhammed Mustafa'ya iman etmek, yani beşer olarak Muhammed Mustafa'ya dinle. Beni bir dinle güzelce. Dinlemezsen bak kırmızılarım dinlettiririm. Dinle. Benimle cedelleşme. Yani cahillik yapıyorsunuz. Hem cedelleşiyorsunuz. Bak ben sana güzelce izah edeceğim. Boğazım şişmiş. Çıkacağım. Tam bu sırada geldin. Bak sana izah ediyorum arkadaşım. Bir dinle. Güzel güzel dinle. Hah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tekrar edeyim bak. Biz bir Müslüman olarak Ebu Hanife'ye, Şafii'ye, Malik'e, şuna buna iman etmekle mükellef değiliz. İmanın şartlarında böyle bir şey anlatmıyor. Biz Muhammed Mustafa'ya beşer olarak iman etme mecburiyetindeyiz. Ebu Hanife'yi seviyor musunuz, sevmiyor musunuz sorusuna ise elbette ki seviyoruz. Ne demek sevmiyoruz? O bizim ilim ehli insanlardan bir tanesi. Sevdiğimiz, saydığımız ilim ehli. Ebu Hanife'yi de, Şafii'yi de, Maliki'yi de, Ahmed İbni Hanbel'i de severiz. Sayarız. Ama bak biraz önce bir hadis söyledik. Muhammed Mustafa'dan bir hadis getirdik sallallahu aleyhi ve sellem. Müştehid içtihadında hata eder, isabet eder. Bak peygamberimiz diyor. Bir bitireyim ondan sonra söyleyeceğini söyle. Bitireyim ondan sonra. Bana reddiye hazırlama, beni önce bir dinle. Ebu Hanife'yi de seviyoruz, diğerlerini de seviyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ama bak biraz önce peygamberimiz hadislerinde ne buyurdu? Müştehid içtihadında hata eder, isabet eder. Yani peygamberimiz diyor ki Ebu Hanife hata da eder, isabet de edebilir. İnsandır o, insan. Ebu Hanife'nin kendisi de söylüyor. Ben bir beşerim, hata da ederim, isabet de ederim diyor. Kur'an'a sünnete uygun olan fetvalarımı alın, uymayanı duvara çalın diyor. E ne güzel söylemiş. Ne güzel söylemiş. Yani ilim ehline iman edilmez kardeşim. İlim ehlinden faydalanılır. İlim ehlinin sözleri dinlenilir ama mutlak anlamda söylediği her söze ittiba edilmez. İlim ehline saygı sevgi budur. İlim ehlinin kendisi de bizden bunu istiyor. Ebu Hanife sahih hadis benim mezhebim diyor. Hadislere uygun hareket et diyor. E sen körü körüne hareket et, Ebu Hanife'yi sevdiğini söyle. Ebu Hanife kalksın senin kafanı kırar değnekle. Ebu Hanife kalksın, arkadaşım nereden çıkardınız Hanefi mezhebi? Kayıtlar başlamış, efendim sayılar çoğalmış. Bunu nereden çıkardınız arkadaşım? Benim yanlışlarım dahi taklit ediliyor. Bunu nereden çıkardınız? İnanın Ebu Hanife kalksın, Muratçığım bizi döver, bizi kovalar değnekle. Ha şunu söylersinse, Ebu Hanife rahimullah, böyle bir sözü var bakınız. Allah-u Teala kendisi için bir ihtiyaç ve istikrar, yerleşme, mekan tutma. Bak, parantez içerisinde bak bunu bir yerden pastelledin sen de. Şimdi şu parantez içerisindeki ifadeleri yoktur. Allah-u Teala Allahu Teala diyor ki, Ebu Hanife diyor ki, Allahu Teala ihtiyacı olmadan, yani arşına ihtiyacı yok onun. Arşına ihtiyacı yok onun. Ama arşının üzerindedir. Bunu anlatıyor. Allah'ın arşının üzerinde olduğunu inkar eden kafirdir diyor. Kaldı ki bak kardeşim, bakınız. Bu şekildeki bir münazara hiçbir zaman fayda getirmez. Nasıl? Sen Ebu Hanife'yi getirirsin. Öbürü Maturidi'yi getirir. Öbürü Şafii'yi öne sürer. Kardeşim bakınız, biz Kur'an'a iman etmiş insanlarız. Öyle mi? Kur'an'a iman ediyor muyuz Muratçığım, bir yazar mısınız? Kur'an'a iman eden insanlarız değil mi kardeşim? Bunu bir yaz bakayım. Şöyle ben meseleyi kökünden halledeyim. Kökünden. Dalını budağını boş versen. Evet, iman ediyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize ne diyor? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bu ayetin baş tarafında ey iman edenler, ey iman edenler, eğer aranızda bir mevzuda niza ederseniz, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa, o meselenizi Allah'a ve Resulüne götürün. El ele tutun da onların yanına gidin değil. Allah'a, kitabına, Resulüne, onun sünnetine götürün. Yani biz mevzumuzu Şafii'ye, Maliki'ye, Hanbeli'ye, Ebu Hanife'ye değil, Kur'an'a, sünnete götüreceğiz. Kardeşim, Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünneti seniyesinde ne yapıyor? Kendisinin yarattıklarından ayrı arşının üzerinde olduğunu söylüyor kardeşim. Ve bu konuda ehli sünnet vel cemaatin ittifakı vardır, ittifakı. Ebu Hanife aynı mezhebin yolcusudur. Yani selefin akidesi üzeredir. Yani Allah'ın arşının üzerinde olduğunu söylüyor. Arşının üzerinde olduğunu. Bunu inkar eden kafirdir diyor kardeşim. Ebu Hanife'nin itikadı budur. Ama bugün Müslümanların, yani Türkiye ortamındaki Müslümanların bu konuya itiraz etmeleri Ebu Hanife'nin itikadından olmadıklarından dolayıdır. Maturidi itikadına sahiptirler. Maturidi itikadına sahiptirler. Arkadaşım, senin söylediğin kitaba iman etmekle memur değiliz biz. Senin söylediğin şahsiyete de iman etmekle memur değiliz bakınız. Ve bu sözlerimi de tersinden anlayıp, ya bu adamlar alimlere itibarları yok. Ya bu adamlar bak biraz önce Ebu Hanife'yi sevdiklerini söylüyorlar. Aha bak gördün mü? Bak gördüm, şimdi hakaret ediyorlar. Önce güzelce bir anlayın arkadaşım. Biz kime iman etmekle memuruz? Biraz önce ben sana dedim ki Kur'an'a iman ediyor musunuz? Evet dediniz. E Kur'an'dan size bir ayet okudum arkadaşım ya. Ya Kur'an'dan size bir ayet okudum. İhtilaf anında meselemizi çözecek bir ayet okudum size. Ya neyse, hiç önemli değil. Öğrencilerinden yorum. Allah kimsenin kitabını koruyacağına söz vermemiştir. Murat, sen şimdi burada Ebu Hanife'nin sözlerini tartışma kardeşim. Şimdi yazar mısın? Ben söyleyeyim, sen cevap et. Ben Ebu Hanife'yi kabullenmesem dinden çıkar mıyım? Aleyküm selam. Hoş geldin efendim. Ebu Hanife'yi kabullenmesem dinden çıkar mıyım? Murat, bir yazar mısın? Ebu Hanife'yi kabullenmesem dinden çıkar mıyım? Sözlerini kabullenmesem dinden çıkar mıyım? Yazar mısınız Murat? Düşünüyor musun Muratçığım? O senin sözün. Peki bunun delili nerede? Bu delil nerede? Ebu Hanife'yi kabullenmeyenler, diyelim ki Şafiiler dinden çıktı, öyle mi? Ebu Hanife'yi kabullenmeyen dinden çıkmaz. Ebu Hanife'nin, bak, dam üstünde saksağın vur beline kazmayı. Murat, beni niye zahmete soktun? Yine seni kırmızılama mecburiyetindeyim. Sen sakin dinle kardeşim. Gerçekten dinle. Yani senin senin vallahi dinlemeye ihtiyacın var kardeşim. Sana merhamet ediyorum. Ben atmam burada kimseyi. Atmıyorum. Dinleyin. Dinleyin efendim. Dinlemeye ihtiyacınız var. Ha yok diyorsun, gidiyorsun. E ne yapayım arkadaşım? Ben ne anlatıyorum, sen ne anlatıyorsun? Ya bir insan Ebu Hanife'ye iman etmekle mükellef değildir kardeşim. İmanın şartlarından değildir. Şafii'ye, Maliki, Ahmed İbni Hanbel'e de öyle. Bu sözlerimiz de herhalde onları reddediyoruz, onları galeye almıyoruz anlamında değerlendirilmez. Onlar bizim ilim ehli önderlerimizdir. Bizim burada bahsin etmeye çalıştığımız şey, bu insanların Kur'an'a sünnete uygun yönlerini alırız. Diğerlerini de yine kendi sözlerinde olduğu gibi kenara bırakırız. Bize anlatılan bu. Sen şimdi geliyorsun, sap diyorsun, saman diyorsun, dam diyorsun, kapı diyorsun. Ya nasıl anlaşılacağız kardeşim? Ya Kur'an'a iman ediyoruz diyoruz. Kur'an diyor ki ihtilaf anında meselenizi kitaba sünnete götürün. E sen yan çiziyorsun, hala Ebu Hanife diyorsun, öbürü Şafii diyor, öbürü Maliki diyor. Ya kardeşim nasıl anlaşacağız ya? El insaf ya. El insaf ya. Ya benim derslerimde Ebu Hanife'ye, Şafii'ye, Maliki'ye, Ahmed İbni Hanbel'e bir hakaretimi kimse ispat edemez ya. Ben onları hep güzellikle yad eden Allahu Ekber. Ben onları güzellikle yad eden, kitabımda yani defterimde inanın sözlerini almışım, hatta yazmışım İmam Ebu Hanife Rahimullah. Allah hepimize yardım etsin kardeşlerim. Yani şimdi bizler iman esaslarından haberimiz yoktur. Bizler ihtilaf anında nasıl bir metot takip edeceğiz bundan haberimiz yoktur. Cahiliz kardeşlerim. Yani illa bir şeyler konuşalım diye konuşuluyor yani. Yoksa bilinçli bir şey konuşulmuyor kardeş. Ya Hristiyanlığı mı anlatıyorum kardeşim ya? Tahrif edilmiş İncil'den mi bahsediyorum? Tahrif edilmiş Tevrat'tan mı bahsediyorum? Şahsi yorumlarımı, görüşlerimi mi size anlatıyorum? Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. Odamızın ismini de Kur'an ve sünnet olarak koymuşuz. Ama insanız, hatalı yerlerimiz olabilir. Ama bana kendi fikirlerinle, kendi adına doğru dediğin şeylerle benim eğriliğimi, benim dediğim şeylerin eğriliğini ispat etme. Hiç kimsenin kendi içtihadı neticesinde yakaladığı, adına doğru dediği şeyler bir başkasını muhakeme etmeye selahiyetli değildir. O senin doğrun arkadaş. O senin doğruların. Yani kendisinin hakta olduğunu ispat etmeye yeterli olmadığı gibi yakalayıp da adına doğru dediği o değerler başkasını yargılamaya da söz sahibi değildir. Söz sahibi Kur'an ve sünnettir değerli kardeşlerim. Söz sahibi Kur'an ve sünnettir. Biraz önce ayet okudum. Ey iman edenler! Allah'a ahiret gününe inancınız varsa ihtilaf anında Kur'an'a sünnete gidin diyor. Furduhu ilallahi ve rasul. Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine gideriz. Kitap ve sünnette her şey tamam ise bize düşen birbirimize delil getirmektir. Bize düşen hocam bu delili okudum ama sahih mi gayri sahih. Hocam zayıfsa neden zayıftır? Yo arkadaş öyle olmaz. Adam kırmızılı. Adam kırmızılı. Neden kırmızılandığı da efendime söyleyeyim belli. Belli yani çenesi rahat durmuyor. Ya arkadaşım ya niye rahat durmuyorsun? Niye rahat durmuyorsun? Şurada bir mevzu konuşlanıyordu. Mevzuyla hiçbir alakası yokken geldi pat diye hemen onu yazdı. Yani bazı adamların şeyinde var, genlerinde vardır biliyor musun? Hani akreplerin genlerinde var ya, nereye sokarsan sok, koyarsan koy muhakkak sokacaktır. Şimdi bu tip insanlar da aynen böyle. Yani gittiği yerde mutlaka bir problem çıkaracaktır. Allah bizleri ıslah etsin. Ne diyeyim arkadaşım ya?